Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Muhterem dinleyiciler, şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Ali İmran Suresinin 55 ve 56. ayetlerini İranlı karilerden Said Maliki'den dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani Allah İsa'ya demişti ki, ey İsa, doğrusu senin hayatına ben son vereceğim. Seni kendime yükselteceğim. Seni küfredenlerden temizleyeceğim ve sana uyanları kıyamete kadar küfre sapanların üstüne geçireceğim. Sonra dönüşünüz yalnızca banadır. Hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz şeyde aranızda ben hükmedeceğim. Küfredenleri ise dünyada ve ahirette şiddetli bir azapla azaplandıracağım. Onların hiç yardımcıları yoktur.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında, kısa dalga 25 metre, 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında, kısa dalga 31 metre, 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradyo.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
İran Radyo Podcast. Burası Roosevelt Caddesi istasyonu. Tahran'daki Amerikan Büyükelçiliği'nin ele geçirilmesine ilişkin yeni ve farklı bir anlatı sunmak istiyoruz. Nadiren duyduğumuz, belgelere ve anılara dayanan bir anlatı. Bu podcast'te bunu adım adım anlatacağız. Bu podcast'te yıllardır bir kenarda kalmış ve pek anlatılmamış belgeleri, anılara ve raporlara bakacağız. Dinleyeceğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz www.iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Birlikte zamanda geriye yolculuk yaparak bir zamanlar Roosevelt olarak adlandırılan sokağın yüzyılın en önemli siyasi olaylarından birine nasıl sahne olduğunu ve diplomatik bir kurum olması gereken Büyükelçiliğin CIA'nın istihbarat ve casusluk faaliyetlerinden üssü haline nasıl geldiğini izliyoruz. Roosevelt Caddesi istasyonu resmi belgelere, birinci elden anılara ve basın haberlerine dayanarak olayların tarafsız bir şekilde yeniden okunması ve analizi için bir fırsat sunuyor. İran'ın tarih hafızasına ikinci devrim olarak geçen olayın belgesel anlatımı. Roosevelt Caddesi istasyonu podcast'ının bir bölümüne de geçmeden önce İran Radyosu web sitesinde ve sosyal ağlardaki iranradyo.ir adresli sayfalarda bu serinin arşivine ve size ücretsiz olarak sunulan diğer çeşitli podcastlere erişebileceğinizi hatırlatmak isterim. Herhangi bir yorumunuz veya öneriniz varsa lütfen bizimle paylaşın. Şu anda Roosevelt Caddesi istasyonu podcast'ının bir başka bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Sonunda Washington'un korktuğu gün geldi. Washington'un kabusu gerçeğe dönüştü ve Pehlevi rejimi göz açıp kapanıncaya kadar çöktü. Sovyetler Birliği ile rekabette İran'ı arka bahçesi olarak gören Amerika, bu toprakları kaybetmiş olarak buldu. Artık Amerika'nın İran üzerindeki nüfuzu en fazla Doğu güçlerinki ile aynı seviyedeydi. İslam devrimi ise ne Doğu ne Batı sorganını kendisini gerçek haline getirmişti. 11 Şubat 1979 akşamı durum Amerikalıların lehine değişti. Büyükelçiliği korumakla görevli olan İran askeri güçlerinin Büyükelçiliği terk etmesi üzerine Amerika'nın İran'daki son büyükelçisi William Sullivan Büyükelçiliğin üst düzey üyelerini topladı. CIA istasyon şefi, askeri ataşe ve deniz piyadeleri komutanının da katıldığı toplantıda Sullivan, halkın silahlı olduğunu ve Büyükelçiliği her an saldırı düzenlenebileceğini uyarıcı bir tonda duyurdu. Derhal tüm gizli belgelerin imza edilmesini emretti. 3 gün sonra 14 Şubat sabahı saat 10 civarında bu tahmin gerçekleşti. Karakolda görevli deniz piyadelerinden biri Büyükelçiliğin önündeki sokaktaki alışılmadık sessizliği fark etti ve bir şeylerin olacağını anladı. Yarım saat sonra askeri üniformalı bir grup silahlı adam Büyükelçiliğin doğu duvarından atladı. Roosevelt Caddesi'ndeki demir kapı bir silah sesiyle kırıldı ve daha fazla güç Büyükelçilik binasına girdi. Kamyonlar da geldi ve kapıya daha fazla insan bıraktı. Deniz piyadeleri önce göz yaşartıcı gaz atarak saldırganların ilerlemesini engelledi. Ardından konsolosluk binasına sığındı. Ancak saldırganlar sonunda Büyükelçilik binasına girmeyi başardılar ve çok sayıda Amerikalıyı da tutukladılar. Amerikan deniz piyadeleri ana binaya çekilirken bir kurşun başçavuş Richard Noble'in koluna isabet etti. Ancak elçiliğin kooperatif binası ve kafeteryasında durum daha karmaşıktı. Yemekhanedeki siviller mutfağa sığınmıştı. Deniz piyadeleri teslim olduklarında yanlarında olmaması için silahlarını saklamakla meşguldüler. Teslim olma anında Golamali Kord isimli garsonlardan biri kurşun yarasıyla hayatını kaybetti. Hinojos adlı bir tüfekçi teslim oluyoruz diye bağırmaya çalıştı. Çatışmayı sona erdirmek için harekete geçtiler ancak çatışmalar yoğunlaştı. Bir kurşun cama isabet etti ve bir garson daha yere düştü. Elçilik binası, muhafız kulübesi ve yemekhanenin yıkılmasının ardından sıra konsolosluk binasına geldi. Saldırganlar bu kez daha yoğun ateş açarak Büyükelçiliğin dış dünyayla bağlantısını kesmek için telekomünikasyon binasının çatısına çıkıp şifreleme cihazlarını imha ettiler ve Büyükelçiliğin telefon hatlarını ve jeneratörünü devre dışı bıraktılar. Saat 11.40'da son elçilik kulesi de düştü. Sullivan'ın kimliğinin tespit edilmesi ve kimlik kartının kontrol edilmesinin ardından yaklaşık 50 Amerikalı otoparkta sıraya girdi. Saldırganların saldırısı sırasında Büyükelçiliğin dışında bulunan ve kişisel telsizi aracılığıyla Büyükelçiliğin içinde olup bitenden haberdar olan Snow isimli bir Büyükelçilik personeli İngiliz Büyükelçisi John Graham'a şu bilgiyi verdi. Saldırganlar tam askeri üniforma giymiş organize bir gruptur ve İmam Hümeyne'nin hareketiyle hiçbir bağlantıları yoktur. Bu arada CIA'dan Howard Hart, Sullivan ve Amerika'nın İran'daki danışman misyonunun başkanı General Philip Kasten tutuklandı haberini Washington'a iletti. İmam Hümeyne ve geçici hükümet yetkilileri elçilikteki olayları öğrenince kaosa son vermek için hemen olay yerine temsilciler gönderdiler. Başbakanlık ofisi olay yerine gelmesi için Başbakanlık devrim işlerinden sorumlu yardımcısı İbrahim Yezdi'yi görevlendirdi. Bu arabanın kaputunun üzerine çıkarak elindeki hoparlörle silahlı kişileri ve olay yerindeki kalabalığı dağıtıp olay yerinden uzaklaşmaya çağırdı. Bu olaylar yaşanırken imamın bürosu adına Ayetullah Ahmet Cennet'i Graham'a durumu yatıştırmak için Amerikan Büyükelçiliğine adam gönderildiğini temin etti. Peki devrimciler ve imam bu olaya karşı çıktılarsa o zaman şu soru akla geliyor. Saldırganlar kimdi ve emirleri nereden aldılar? Bu konuda çeşitli rivayetler vardır. İlk anlatı Amerikalıların sabahın erken saatlerinde Washington'a gönderdikleri raporlarda duyurduklarıydı. Saldırganların Çin Halk Kurtuluş Ordusu gerillalarına bağlı komünist bir grup olduğu iddia edildi. William Sullivan ve Howard Hart saldırganların büyük ihtimalle sol görüş olduklarını ve bazılarının Filistin üniforması giydiğini bildirdi. Ulusal basında çıkan ilk haberlerde Amerikalıların iddiaları doğrultusunda oldu. Örneğin, İttilaat gazetesi Hicri Şems'i 25 Behmen akşamı Amerikan Büyükelçiliğine saldıranların İran Halk Devrim Muhafızları Örgütü mensupları olduğunu duyurdu. Başbakan Yardımcısı İbrahim Gezdi, militanları sınır dışı etmek için Büyükelçiliğe gittiğinde gazetecilere yaptığı açıklamada olayın faillerinin büyük ihtimalle fedai halk gerillaları olduğunu söyledi. Gezdi, anılarında Taht-i Cemşir Caddesi'ne gönderilmeden önce Başbakan Mehdi Bozergan'dan saldırganları muhtemelen halkın bağlılığı gerillalar olan gruplarla bağlantılı olduğunu duyduğunu doğruyordu. Ancak Amerikan Büyükelçiliği belgelerine göre Siyah haberi Gezdi'ye geçici hükümetteki bağlantılarından biri aracılığıyla iletti. Bu irtibat görevlisi, Özgürlük Hareketi'ne ve geçici hükümete yakın bir kişi olarak kabul ediliyordu ve CIA ile işbirliği yaparak 100 bin dolar değerinde bir hayat sigortası poliçesi ve yıllık 5 bin dolar emeklilik maaşı alıyordu. Amerikan Büyükelçiliği'nde bulunan bir belgede 25 Behmen 1357'de Büyükelçiliğe düzenlenen saldırı sırasında ilgili subayın kendisine ulaşması üzerine Doktor Yezde'yi arayarak İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun kendisini kurtarması için gönderilmesi konusunda cesaretlendirdiği belirtiliyor. İran Halk Fedai Gerillalar Örgütü ise bu iddiayı hemen yalanladı. Fedai Gerillalar Lideri Ferru Negehdar, "Biz böyle bir emir vermedik," dedi. "Büyükelçiliklere sebepsiz yere saldırmak sorumsuzluktur. Halk fedai gerillalarına ek olarak Halkın Mücahitler Örgütü de 25 Behmen tarihinde öğleden sonra bu operasyona katıldığını reddetti. Suçlanan tüm gruplar olayda yer aldıklarını reddetti ve bilinen veya bilinmeyen başka hiçbir grup operasyonun sorumluluğunu üstlenmedi. Ancak Amerikalılar İran hükümet çevrelerine kendi söylemlerini dayatmaya çalışıyordu. İkinci anlatı ise Amerikalılarınkinin tam tersiydi. Devrim Komitesi kuvvetleri ve dönemin ordu operasyonel karargah komutanı Albay Tevekkülü, bunun sabah ve Amerika tarafından askeri müdahaleye bahane yaratmak amacıyla düzenlenen sahte bir operasyon olduğuna inanıyordu. Amerikan filosunun İran kıyılarına yaklaştığına dair raporlar almışlardı. Bu rapordan birkaç saat sonra bir tercüman eşliğinde Sovyet askeri ateşesi önceden randevu almadan Albay Tevekkülü ile görüşmeye gitti ve ona Sovyet yetkililerinden acil ve önemli bir mesaj iletti. Aranan bilgilere göre Umman Denizi ve Fars Körfezi'ndeki Amerikan askeri filosu İran kıyılarına ve surlarına yaklaştı. Bu eylem Sovyet hükümetinde endişeye neden oldu ve Amerikan filosunun İran kıyılarına çıkması durumunda Sovyetler Birliği'nin güney sınırlarının güvenliğinin tehlikeye gireceğini ve Sovyetler Birliği'nin kaçırılmaz olarak gerekte her türlü eyleme yapacağını resmi olarak ilan etmeye görevim var. Bu İranlı yetkiliyle Sovyet askeri ateşesi arasındaki görüşme sırasında bir grup militanın Amerikan Büyükelçiliğine saldıracağı haberi Albay Tevekkülü ve tüm General Carney'e ulaştı. İran İslam Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı geldi. Genelkurmay Başkanı ayrıca radikal solcu militanların Amerikan Büyükelçiliğine silahlı saldırıda bulunduğunu ofisine ateşe verdiler. Amerikan Büyükelçisi ve diplomatlarını vurmayı planladıklarını bildirdi. Amerikan donanmasının İran kıyılarına doğru ilerlemesi ve Amerikan Büyükelçiliğine saldırı düzenlenmesi gibi iki olayın zamanlaması, İranlı sivil ve askeri yetkililerin Amerikalıların hazırladığı bir komplonun farkına varmalarını sağladı. Bu komplo, olay yerine sevk edilen ordu ve komite güçlerinin ilan ettiği pozisyondu ve saldırganları elçilikten çıkardılar. Üçüncü anlatıda ise Halk Devrim Muhafızları Örgütü içindeki keyfi bir grubun örgütün resmi karargahı ile koordinasyon sağlamadan saldırıyı planladı ve gerçekleştirdiği belirtiliyor. Bu görüşten hareketle Eşref Dehgani liderliğindeki bir grup fedai gerillaların tanınmış liderleri Ferruh Negahdar ve Mehdi Fetahpur'u uzlaşma yapmakla suçladı ve bu temelde bağımsız olarak bu eyleme gerçekleştirmeye karar verdi. Dehgani ve takipçileri daha sonra ana örgütten ayrılarak İran halkının kurban gerillaları Çafka adında yeni bir grup kurdular. Fedai gerillalar örgütünün ana gövdesi bu karardan haberdar olmadığı için hemen bir açıklama yaparak olayla hiçbir ilgilerinin olmadığını yalanladı. Bu arada yazar ve gazeteci Muhammed Kayıt ile olaya tanık olan bir kişinin konuşması bazı ipuçları veriyor. İsmi açıklanmayan tanık şunları söylüyor. Tahran Üniversitesi Mühendislik Fakültesinden Büyükelçiliği ele geçirmek için gönderildiğimiz gün şu anda Almanya'da yaşayan ve birkaç gün önce Habaş Şubesi'nin Filistin kamplarından yeni dönen arkadaşlarımdan biri kararların alındığı odadan çıktı ve bana ve birkaç kişiye Büyükelçiliğe gitmemiz gerektiğini söyledi. Yaklaşık 20 ila 25 kişi kadın ve erkek bir minibüse binip Büyükelçiliğe doğru yola konulduk. Yolda bir arkadaşım bana amacın Sullivan'ı rehin almak olduğunu söyledi. Sonra diğerlerine dikkatli olun, hepimiz öldürülebilirsiniz, dedi. Büyükelçiliğe vardığımızda minibüsü doğu tarafına park ettik ve birkaç kişi daha vardı ve ben kendimizi ana kapının önüne konumlandırdım. Şimdi baştaki soruya dönelim. 25 Behman 1357'de Tahran'daki Amerikan Büyükelçiliğine kim saldırdı? Kesin bir kanıt bulunmamakla birlikte Eşref Dehgani Kolo'nun anlatısındaki bazı ayrıntıların ilk görgü tanıklarının ifadeleriyle örtüşmeki göz önüne alındığında bu saldırının aynı grup tarafından gerçekleştirilmiş olma ihtimali yüksektir. Ancak bu olayın ardından yayınlanan belge ve anıların Amerikan Merkezli İstihbarat Teşkilatı'nın CIA'nın geçici hükümetin bazı grupların keyfi eylemleri konusundaki kaygılarının farkında olduğunu gösterdiğini belirtmekte fayda var. Saldırı sonucunda Amerikan Büyükelçiliğine ait istihbarat belgelerinin önemli bir kısmı saldırıdan önce imha edildi. Bazargan hükümetiyle Özgürlük Hareketi'ndeki siyah bağlantılı kişiler doğrudan çatışmadan kaçınmaya çalışıyorlardı. Ancak devrimin zaferinden sonraki durum yalnızca örgüt ve uyarılarla kontrol altına alınabilecek kadar karmaşıktı. Devrimci liderlerin Amerikan karşıtı tutumları ve Orta Doğu'daki güç dengelerinin değişmesi, Amerikan elçiliğinde uzun süredir devam eden barışın korunamamasına yol açtı. Bütün bu etkenler gelecekte iki ülke arasındaki ilişkileri sonsuza dek gölgede bırakacak daha önemli bir olayın yaşanmasına zemin hazırlıyor. Bugün size anlattığımız hikaye hem sahadaki gerçeği anlatmaya hem de çeşitli medya kuruluşları tarafından defalarca dile getirilen karmaşıkları açığa çıkarmaya çalışan yeni ve farklı bir hikayedir. Podcast'in bizi Roosevelt Caddesi'nin yüksek duvarları ardındaki Amerikan Elçiliği'nin muhafız odalarına ve sadece birkaç saat sürmesine rağmen yankıları yıllarca süren bir oraya götüren bir hikaye olan bu bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Amerikan söylemi, geçici hükümetin iddiaları, sözde güçlerin söylentileri ve savak komplo teorisi arasında hala pek çok soru cevapsız kalıyor. Ancak aynı belirsizlikler İran'ın çağdaş tarihinin ne kadar iç içe geçmiş ve olaylarla dolu olduğunu da gösteriyor. Bu bölümde Amerikan Büyükelçiliği'nin ilk kez ele geçirilmesinin ve devrimin zaferini izleyen günlerde yaşanan çalkantılı atmosferin daha net bir şekilde ortaya çıkarıldığını umuyoruz. Gelecek bölümlerde o dönemin tarihi iniş çıkışlarına dair başka hikayeler de anlatacağız. Belki pek duymadığınız hikayeler, ancak onları anlamak, siyasetin ve gücün perde arkasında saklı sırları daha iyi anlamamıza da yardımcı oluyor. Eğer bu hikayeyi ilginç bulduysanız bizimle kalın, başkalarıyla paylaşın ve düşüncelerinizi bizimle paylaşın. Belki sizin yardımlarınızla tarihin bu karmaşık bölümünün daha bütünsel bir tablosunu çizebiliriz. Dinlediğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İman Nuru.
Muhterem dinleyiciler, Batılı insanların İslam dinine yoğun ilgilerini ve bu semavi dini benimseyerek Müslüman olmalarını ele aldığımız ve her programda bu insanlardan birini tanıttığımız İman Nuru adlı sohbetimizin 13. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Yeni Müslüman Rus genç Dimitri Kostov şöyle diyor: "Benim en büyük arzularımdan biri, hatta bir kez olsun diye Şeyh İbrahim Zekzaki'yi ziyaret etmektir. Şeyh Zekzaki'nin ulaştığı neticeye ulaşmak için ne yapmak gerektiğini bilmeyi çok merak ediyorum. Şeyh Zekzaki, Nijerya'da 20 milyon insanı Şii mezhebine davet etti. Maalesef bu büyük şahsiyet ve onun gibi diğer büyük şahsiyetler çok mazlum oluyor."
Dimitri Kostov, Rusya'da yeni Müslüman olan bir gençtir. Kostov'un konuşmasından mütalaa ve düşünce ehli biri oldu ve her sözü kolay kolay kabul etmediği çok rahat anlaşılır. Rusya'da Ortodoks Kilisesi en çok izleyeni olan kilisedir ve bu genç Rus da eskiden bu dine inanıyordu. Ancak Kostov eski inancında bazı çelişkilerle karşılaştı. Kostov bunun üzerine başka dinleri araştırmaya başladı, fakat bu dinlerde de bazı çelişkileri ve tarifatı fark etti.
Kostov ilginç bir harekette dinleri köklü bir şekilde sınıflandırarak her biri hakkında yargıda bulunuyor. Yeni genç Rus Müslüman şöyle diyor: "Ben tanıdığım dinleri iki gruba ayırdım. Birinci grup sadece bir tek Allah'a inanan dinlerden ve ikinci grup ise birkaç tanrıya inanan dinlerden oluşuyor. Ben bu iki grubun hangisinin inancının doğru olabileceği üzerinde çok düşündüm ve sadece bir tek Allah'a inanan dinlerin doğru söylediği sonucuna vardım. Zira çok tanrılı dinlerde tanrılar çok muhtaç görünüyor. Bu tanrılar yemek yiyor ve hatta birbiriyle savaşıyor. Dolayısıyla onlar kesinlikle ideal bir dünyayı yaratamazdı. Biz insanlar grup çalışması yaptığımızda birbirimizle anlaşmazlıklarımız oluyor. Çok tanrılı dinlerin tanrıları da böyle ve sürekli olarak anlaşmazlık yaşıyor ve muhtaç konumda görünüyor. Oysa yaratanın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur ve her şeyden bağımsızdır. Dolayısıyla gerçek şu ki Tanrı bir ve yeganedir.
Aslında Dimitri Kostov'un bu istidlali Kur'an-ı Kerim'in Enbiya suresinin 22. ayetinde de şu şekilde yer alıyor. Eğer yerde ve gökte Allah'tan başka tanrılar bulunsaydı, yer ve gök bunların nizamı kesinlikle bozulup gitmişti. Demek ki arşın Rabbi olan Allah onların yakıştırdıkları sıfatlardan münezzehtir.
Dimitri Kostov'un İslam diniyle tanışması okulda Müslüman arkadaşları üzerinden oldu. Dimitri arkadaşlarıyla konuşuyor ve Vahhabi olan bir arkadaşı ona bu tarikatın birkaç kitabını veriyor. Kostov bu kitapları okuyor. Fakat bir türlü ikna olamıyor. Dimitri bu kitapların yanlış şeylerle dolu olduğunu şöyle anlatıyor. O sırada ben o kitapların hepsini okudum. Ama bu kitapların Vahhabilere ait olduğunu bilmiyordum. Bu kitaplarda yazılan bazı şeyler akla uygun değildi veya külliyen yalandı. Örneğin Allah'ın Mucizeleri adlı kitapta mucize olarak adlandırılan bazı resimler vardı. Örneğin arılar uçarken veya bulutlar Allah kelimesi şeklini çizmişti. Ancak bunlar benim açımdan mucize olarak kabul edilebilecek şeyler değildi. Zira bunlar normal olmayan şeyler telakki edilmektedir.
Gerçekte İslam dinini tebliğ etme işi oldukça zarif ve ince bir iştir. Bunu yaparken yanlış ve hurafelere dayalı bilgi sormak, gayrimüslimlerin İslam dinini seçmelerine yardımcı olamayacağı gibi hatta onları mantık, akıl ve bilinçlenme dini olan İslam dinine karşı kötümser yapabilir. Nitekim Dimitri Kostov da Vahabilerin sapkın kitaplarını okuyunca İslam dinine yönelik ilgisi azaldı.
Tahran Radyosu.
Ancak Dimitri bu kez İslam dinini tanımak için bu dinin en muteber kitabı yani Kur'an-ı Kerim'e başvuruyor ve bu kez bu semavi dinin muazzam öğretileriyle tanışarak birçok sorusunun cevabını bu kitapta buluyor. O sıralarda biri de ona İncil'de Hazreti Muhammed'in bisetini müjdeleyen bir cümlesini anlatıyor. Her vahiy kapalı bir kitap gibidir. Eğer okuma yazma bilen insana onu oku derseniz okuyamam zira kitap kapalı diye cevap verir. Fakat eğer okuma yazma bilmeyen insana oku derseniz yapamam zira okuma yazma bilmiyorum der.
Dimitri Kostov İncil'de bu ayeti gördükten sonra Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin peygamber olarak seçilme macerasını hatırlıyor. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem vahiy meleği Cebrail kendisine oku dediğinde yapamam demişti. Dimitri bu ayet kendisine bir fizike gibi etki yaptığını ve ondan sonra Müslüman olmaya karar verdiğini belirtiyor. Böylece Kostov uzun araştırmaların ardından Müslüman oldu.
Dimitri Kostov da diğer birçok yeni Müslüman gibi ilkin ailesinin muhalefetiyle karşılaştı. Fakat istidlal ve mantıkla onları Müslüman bir evlatları olması konusunda ikna etmeyi başardı. Dimitri Müslüman olduktan sonra bazı arkadaşlarının tepkisini de şöyle anlatıyor. Bazı arkadaşlarım benim kandırıldığımı veya beynimin yıkandığını düşünüyordu. Fakat onların bu düşüncelerini yadırgadım. Zira onlar benim birçok dinin üzerinde araştırma yaptığımı biliyorlardı. Üniversitede arkadaşlarım neden Müslüman olduğumu soruyordu. Ben de onlara gerekçelerimi açıklıyordum. Onlar da bir daha soru sormazdı.
Ancak Kostov Müslüman olduktan sonra bu kez İslam talimine amel etmenin doğru yolunu bulmak için yeniden araştırmaya başladı. Kostov bu konuda şöyle diyor. Müslüman olduktan sonra hangi İslami mezhep gerçek olduğunu bilmeden hiçbir mezhebi izlememeye karar verdim. Ben ehli sünnet, sufiler ve vahabiler hakkında araştırma yaptım fakat Şia hakkında hiçbir bilgiye ulaşamamıştım.
Dimitri Kostov'un ehli sünnet arkadaşları ona bir klip veriyor. Bu klipte Arabistanlı Vahhabi bir şeyh Hazreti Ali Aleyhisselam ve Şii hakkında şöyle diyor. Şiiler Ali bin Ebu Talib adında birini izliyor. Biz de Ali'yi seviyoruz. Ali ümmet arasında en cesur insandı. En bilge insandı. Çok adilli. Fakat Ebu Bekir Ali'den daha iyiydi. Ve Ali İslam peygamberi rıhlet ettikten 6 ay sonra Ebu Bekir'in yanına gitti ve şöyle dedi. Ben hükümet benim hakkımdır diye düşünüyordum ama yanılmışım ve böylece Ebu Bekir'e biat etti.
Dimitri Kostov şöyle devam ediyor. Vahabi şeyhi konuşmasının devamında kim Ali birinci halife olduğunu düşünüyorsa kafirdir dedi. Bu söz benim açımdan çok tuhaf ve mantıksızdı. Vahabi şeyhi Ali'yi en bilge ve en pak insan olarak tanımlamıştı. Şimdi nasıl biri Ali'yi birinci halife bilecek olursa kafir olurmuş. Bu konu beni meraklandırdı ve bu kez Şia üzerinde araştırma yapmaya başladım. Üniversitede Şii bir arkadaştan bu mezhep hakkında hangi kitapları okuyabileceğimi sordum. O da Nehcul Bela ve Şia bilimi dedi. Böylece Dimitri bu kitapları ve Şia hakkında başka kitapları okuduktan sonra Şia mezhebini seçti.
Yeni Müslüman genç Dimitri Kostov çağdaş İslami şahsiyetlerin arasında İmam Hümeyni, İmam Musa Sadr, İmam Muhammed Bakır Sadr ve Şeyh İbrahim Zekzaki'ye çok ilgi duyuyor. Kostov İmam Hümeyni hakkında şöyle diyor. Ben İmam Hümeyni'yi çok seviyorum ve onunla onur duyuyorum. İmam Hümeyni Allah'a tevekkül etmenin gücünü tüm dünyaya gösterdi.
Dimitri Kostov ayrıca Şehit Muhammed Bakır Sadr'ın kitaplarını da çok ilginç ve faydalı biliyor ve Nijeryalı Müslümanların lideri Şeyh Zekzaki'nin hakkında ise şöyle diyor. Benim en büyük arzularımdan biri hatta bir kez olsun Şeyh İbrahim Zekzaki'yi ziyaret etmektir. Şeyh Zekzaki'nin ulaştığı neticeye ulaşmak için ne yapmak gerektiğini bilmeyi çok merak ediyorum. Şeyh Zekzaki, Nijerya'da 20 milyon insanı Şia mezhebine davet etti. Maalesef bu büyük şahsiyet ve onun gibi diğer büyük şahsiyetler çok mazlum oluyor.
Dimitri Kostov İmam Musa Sadr hakkında da şöyle diyor. Bence İmam Musa Sadr Şii Müslümanlar için en büyük örnektir. O hem Yüce Allah'ı olan hem bilge ve hem Lübnan sorunlarını siyasi yollardan çözmeye çalışan bir politikacıydı.
Ancak Kostov aktif bir Müslüman olarak Rusya'da hakiki İslam'ın tebliğ edilme imkanlarının az olmasından yakınıyor. Kostov kitap yetersizliği, internet sitesi sayısı ve diğer Rusça yayınların azlığı bu alanda söz konusu olan sorunlardan bazıları olduğunu belirtiyor. Öte yandan sapkın Vahabi tarikatının Rusya'da faaliyetleri hakiki İslam'ı tanıtma yolunda bir başka engel olduğunu belirten Kostov, şahsen İslam'ı tanıtma alanında iyi faaliyetler yürüttüğünü de belirtiyor.
Dimitri Kostov şöyle diyor, ben velayeti fakihi ispat etme alanında faaliyet yürüten bir grubun üyesiyim ve Farsça ve İngilizce bazı klipleri ve filmleri ve hadisleri çeviriyoruz. Kostov İslam'ı tebliğ etmek için tartışma ve diyaloğun yeterli olmadığını, her Müslüman insanın bizzat nefsini de tezkiye etmesi gerektiğini belirterek şöyle diyor, ben birçok hadisten nefsimizi tezkiye etmenin çok faydalı olduğu sonucuna vardım. Hepimiz cemaat namazına katılmalı ve halkla iyi irtibat kurmalıyız. Böylece insanlar bizim inancımızla en doğru biçimde tanışır.
Muhterem dinleyiciler, Batılı insanların İslam dinine yoğun ilgilerini ve bu semavi dini benimseyerek Müslüman olmalarını ele aldığımız ve her programda bu insanlardan birini tanıttığımız İman Nuru isimli sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz.
Bizi Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dünyada su krizi, endişeler ve umutlar.
Muhterem dinleyiciler, Dünyada Su Krizi, Endişeler ve Umutlar isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü bölümümüzü dinleyelim.
Hatırlanacağı üzere geçen bölümde Antik İranlıların su ile ilgili inançlarına değinmiştik.
İranlıların suya ulaşmalarını zorluğu ve başkalarına su vermenin Allah tarafından mükafatlandırılacağına inançları, onların suyu vakfetmeleri, ihsanda bulunmalarına, ayrıca kanat, çeşme, kuyu veya su deposu inşa etmek ve su hakkı gibi çalışmaların kültürel ve dini bir davranışa ve geleneğe dönüşmesine sebep oldu. Bugün su ile ilgili bazı dini inançlara değineceğiz. Su, hayat kaynağı ve yüce Allah'ın yeryüzündeki tüm canlılara ve insanlara ücretsizce verdiği nimettir. İnsanlar eskiden beri ve hayatın oluşmasından itibaren su ile sıkı ve yakın bağları vardır. Ve su insanların hayatına devam etmesinde temel rol sahiptir. Su kaynaklarının ayrıca uygarlıkların şekillenmesinde büyük katkısı olmuştur. Ve çeşitli kavimlerin geleneklerinde ise suya özel önem verilirken büyük ilgi duyulmuştur. Yüce Allah suya büyük önem ve değer vermiştir ve en az 100 ayette ise suya değinilmiştir. Kur'an-ı Kerim, dini olmayan kelam, fıkhi ve felsefi düşüncelere rağmen duaya ve dua unsurlarına özel ilgi duyarak önem veriyor. Bu arada su, duanın en büyük ve önemli unsurlarından biri olmasına rağmen hiçbir ilahi din, İslam ve özellikle Kur'an-ı Kerim kadar su konusuna değinmemiştir.
Kur'an-ı Kerim'in Kehf suresinin 45. ayetinde insanların hayat ve yaşamları su gibi gökten indirilen ve rengarenk bitkilerin yeşermesine sebep olan fakat kısa bir süre sonra hayatı biten bitkiye benzetiliyor. Burada ince fakat bir o kadar da önemli olan konu ise hayatın suya ve suyun da hayata benzetilmesi, yetişme ve büyümenin de hayat suyuna bağlı olmasıdır. İran'da suya saygı ve suyun kutsallığı iki açıdan dini inançlara bağlıdır ve İran'ın kamu kültürü de İslami kültürü, özellikle Şia ve İslami önderler ve İslam dini olmak üzere tarihi olaylarla adeta düğümlenmiştir. Bu konu İranlıların suya dini kutsallık vermeleri ve zemzem veya Kevser suyunu kutsal bilmelerine sebep olmuştur. Bilindiği üzere zemzem, Kabe yakınında bir çeşmedir ve dini rivayetlere göre Allah Resulü Hazreti İbrahim'in oğlu İsmail, kurak çölde susuzluktan acılar içinde ayağını yere çarptığı bir sırada ayakları altından adeta fışkırmıştır. Zemzem, genel kültürde en iyi ve en lezzetli su anlamındadır.
Yine İslami inançlara göre Kevser ise cennette Resulullah'a ait bir havuzdur. Bunlara ilaveten yağmur suyu temiz olduğu ve yıkama gücüne sahip olduğu için kutsal sayılıyor. İranlılar arasında yaygın olan bir rivayete göre Resulullah'ın muhterem kızı Hazreti Zehra selamullahi aleyha evlenince suyu mihir parası olarak kabul etmiştir. Hazreti Fatıma Zehra kutsal ve masum bir şahsiyet olduğu için onun mirasları da kutsal sayılıyor. Bu yüzden İran halkı da suyu kutsal sayıyor ve kirletmesini hoş karşılamıyor. Üstelik hiç kimseden, hiçbir hayvandan ve hatta hiçbir bitkiden suyu esirgemez. Hicri 61 yılında dönemin fasık yöneticisi Yezid bin Muaviye, Resulullah torunu ve Ehlibeyt imamlarının üçüncüsü cennet gençlerinin efendisi İmam Hüseyin Aleyhisselam, evlatları ve yarenlerini acımasızca şehit etmesi, İran halkının genel kültürünü büyük ölçüde etkilemiştir. Özellikle de Aşura olayının Irak'ın sıcak havasında düşmanın savaşı kazanmak için İmam Hüseyin ordusu ve ehlibeytini kuşatarak onların suya ulaşmasını engellemesi ise ehlibeyt sevenlerini derinden üzüyor. Bu yüzden İranlılar su içerken İmam Hüseyin evlatları, hanedanı ve yarenlerinin Kerbela çölünde Aşura gününde susuzluğunu hatırlıyor, o hazretin katillerini lanet okuyor. Hatta bazen bir iddianın doğruluğunu ispat etmek için İmam Hüseyin'in susuzluğu üzerine yemin ediyorlar. İran'da Muharrem ayında Aşura nedeniyle düzenlenen yas ve matem gruplarına halk su ve şerbet dağıtıyor.
Tahran Radyosu.
Hatta İmam Hüseyin Aleyhisselam türbesinin etrafındaki toprağında kutsal oldu ve hastalara da şifa verdi düşünülüyor. Bu yüzden de bu topraktan çok az miktarda suya katılarak şifa için hastalara verilir. İmam Hüseyin Aleyhisselam ordusuna karşı küfür ordusunda olan Yezid, Şimr, Hermele ve İbni Sa'd gibileri şer ve kötülük simgeleri olarak biliniyor. Bu yüzden halk arasında ellerindeki imkanları başkaları ile haksız yere paylaşmayanlar hakkında İmam Hüseyin'e su vermiyorlar gibi bir terim ve cümle kullanılıyor. Zira şimdi İmam Hüseyin Aleyhisselam ordusuna suyu kesti ve İmam Hüseyin'i susuz halde şehit etti. Bu yüzden İran halkı suyu hatta düşmandan bile esirgememek gerektiğini düşünüyorlar. İran kültüründe insan, hayvan ve hatta bitkilere su vermek ve onların susuzluğunu gidermek değerli bir harekettir ve hem ahlaki hem sosyal davranışlarda övülür. Zira Allah'ın hoşnutluğuna sebep olurken uhrevi mükafatı da vardır. Hatta bazı kentlerde su vermenin ekmek vermekten daha fazla sevabı olduğuna inanılır. Su isteyen birine geç su vermek ise serzenişe sebep olur. Horasan ilinde bir insanın diğerlerinin ihtiyaçlarını karşılamakta o ihtiyacın geçmesine kadar bekleyerek geciktirene yaşarken su vermedin de ölünce mezarıma su mu getirdin denir. Lorestan ve İran'da avcılar çeşmeden veya dereden su içmekte olan hayvanları ister kuş ve diğer hayvanlar olsun avlamazlar. Eski dönemlerde bazı kentlerin suları kanatlar veya kentin farklı bölgelerde inşa edilen büyük su depolarından temin edilirdi. Örneğin Kum kentinde fabrikalar veya büyük kuyular ve havuzların da suyunu bahçeler, bağlar, hamamlar ve benzeri işletmelerin kullanılması için serbest bırakılırdı. Böylece suların sahibinin ölülerine hayrat yapılırdı. Bu bağlamda İran tarihinde birçok vakfedilen çeşme ve suyun mektubu da vardır.
Semnan kentinde ise su dağıtma sistemi zaten bir bölümü kamu yararına harcanacak şekilde düzenlenirdi. Böylece hayır işleri yapanlara kendilerine düşen su payını hayır olsun diye kamuya bağışlardı. Her kent ve köyün suyunun bir bölümü vakıflara aittir ve satın alınamaz ve idaresi de vakfın mütevellisinden sorulur. Vakfedilen su ise vakfedilen mülklerde kullanılır veya kiraya verilerek geliri ise vakıf mektubunda öngörüldüğü gibi harcanır. Bu gelir bazen hamamlar, camiler, türbeler veya genel su depolarına tahsis edilir. Örneğin Semnan'da vakfedilen sulardan seher suyuna değinebiliriz. Güneş doğmadan seher vakti kanatın asıl havuzunun kapakları açılır ve su genel kanallara bırakılır. Havuzun kapakları açıldıktan sonra su emini olarak bilinen kişi iki rekat namaz kılar, ardından havuz kapaklarını kapatır.
Yine Nevruz Bayramı'nın ilk gününde herkesin kullanması için belirli bir su miktarı ayrılırdı. Böylece bugün de havuzun kapakları 3 saate kadar açık bırakılır ve halk da bayram masrafları için bu suyu kullanırdı. Bu suyun büyük bir kısmı ise genelde hamamlar tarafından kullanılırdı. Yine genelde hamamlar ve kamu su depoları ise hayırsever insanlar veya vakıflar tarafından inşa ve idare edilirdi. Su depoları ise hayırsever insanların dini ve geleneksel inançlarının ebedi miraslarıdır. Zira suyun vakfedilmesine fazilet bilirlerdi. Çok da eski olmayan daha şişelerde veya damacanada suların satılmadığı bir dönemde İran'da yazın gelmesi ve sıcakların başlaması ile birlikte her kentin özellikle kalabalık cadde ve sokaklarında yine hayırsever insanlar kendi başlarına veya ortaklaşa büyüklüğü bir bidondan bir varile kadar olan özel su depoları yapar ve termos gibi içine soğuk su ve buzla doldurulur. Yanına da bardak bırakılırdı. Bazıları da bardak yerine eski bir geleneğin ve de adak simgesi olan 40 anahtar kasesi olarak pirinçten yapılmış özel bir kase bırakılırdı. Böylece sıcak havalarda susamış insanların susuzluğunu gidirerek hayır dualarını da kazanırlardı. Yine eskiden camilerin kalabalık olduğu cuma günlerinde sehpanın üzerinde kurulu büyük bakır tencereler soğuk su ve buzla doldurulur ve sürekli dolu olmasına özen gösterilirdi. Bazıları da hayrına ve sevap kazanmak için bir veya birkaç mahzenin su ve buz parasını öder ve ölüler için hayrat yapardı. Bu yüzden bakır mahzenlerin üzerine su vakfedilmiştir veya adaktır diye yazılırdı. Bu hayırda bulunanlar ise kendi isimlerini veya ölülerinin adını yazar ve su içerek susuzluklarını da gidermekten onlara dua etmelerini de isterdi. Böylece susuzluğunu giderenler İlk başta İmam Hüseyin Aleyhisselam ve onun susuz şehadetini anarak Yezid, Şemr ve Kerbela katillerine lanet okuyup su hayrı yapanlara da dua ederdi.
Değerli dinleyiciler, Dünyada Su Krizi, Endişeler ve Umutlar adlı programımızın bir başka bölümünün de sonuna geldik. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır isimli sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere aktarıyoruz. Ayetullah Hamenei, istiğfarın ne demek olduğu, insan ruhunun yüceltilmesindeki rolünü açıklıyor. Bugünkü sohbetimizde Ayetullah Hamenei'den naklen bu konuya değinmek istiyoruz. Tevbe etmenin erkanlarından biri istiğfardır. Yani Yüce Allah'tan bağışlama talep etmek. Bu büyük ilahi nimetlerden biridir. Yüce Allah tevbe kapısını kullarına açık bırakmıştır. Böylece onlar erdemlik yolunda ilerleyebilir ve günahlar onları ele geçirmesin. Zira günah insanları insani yüce zirvesinden yoksun bırakıyor. Günahlardan her biri insan ruhuna, insani sefaya, maneviyat ve ruhsal izzetine darbe vuruyor. Ve insan ruhunun berraklığını bozuyor ve onu bulanıklaştırıyor. Günah, insanda var olan maneviyat yönünü ve insanı bu maddi dünyada diğer canlılardan ayırma sebebinin berraklığını yok ediyor ve onu hayvanlara ve eşyaya yakınlaştırıyor. İşte günah böyle bir şeydir. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarıyla ilgili olan Kalıcı Itır isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İyi Yaşamak Sanatı.
Muhterem dinleyiciler, İyi Yaşamak Sanatı isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Bugünkü bölümde beslenmenin iyi yaşama sanatındaki rolünü ele almak istiyoruz. Beslenmenin sağlığa olan doğrudan etkisi geçmişten beri bilinmektedir. İnsanoğlu geçen yüzyıllardan beri tecrübeleri ve denemeleriyle sağlıklı beslenmenin daha sağlıklı ve uzun bir yaşama sebebiyet vereceğini anlamıştır.
Kimi zamanlar yaşamımızda küçük ve kimi zamanlarda da büyük değişiklikler yaparak daha iyi bir hayat yaşayabiliriz. Değişim ise olumlu bir gelişme olarak büyük çaba ve azme ihtiyaç duyar. Olumlu değişimler zihinde yer alan fidanlar gibidirler. Meyve vermeye başladıkları zaman etkilerini kişinin hayatında göstermeye çalışırlar. Hastalık, depresyon veya kötümserlik yüzünden değişimi imkansız olarak görürsek hayatımızdaki ümidi de kaybederiz. Allah'a ümit edip kendi yetenekleri ve elindekilere güvenen birisi yeni bir başlangıcı deneyebilir. Ümitsizlik büyük bir engel sayılır. İslam dini de ümitsizliği büyük bir günah olarak saymıştır.
Şimdi büyük bir ümit ile hayatınızda olumlu değişimlere imza atmanızın zamanı gelmiştir. Daha iyi bir yaşam için sağlıklı olmak en önemli bileşenlerdendir. Sağlıklı bir insan sonsuz bir nimete sahip olmasına karşın bu nimete dikkatsiz olabilir. Sağlıklı bir insan çalışmak ve çaba göstermek için hazırlıklı bir vücuda sahip olup bu konuya önem vermek zorundadır. Geçen bölümlerde kişisel hijyen ve onun insanoğlunun hayatındaki önemiyle ilgili konuşmuştuk. Sohbetimizin devamında beslenmenin hayatımızdaki eşsiz konumuna değinmek istiyoruz.
Her canlının vücudu doğal olarak hayatta kalmak ve sağlıklı yaşamak için yemeğe ve gıdaya ihtiyaç duyar. Gıda hissi yendikten sonra sindirilmenin ardından vücutta ısı ve enerji üreten herhangi bir sıvı veya katı maddedir. Sağlıklı bir gıda veya yemek bozulmuş dokuları onarıp yeni hücrelerin eski ve ölü hücrelerin yerine geçmesine neden olur. Her insan aldığı günlük besin maddesinden enerji elde ediyor. Genel olarak vücudun enerjisinin %50 ile 60'ı karbonhidratlardan, %15'i proteinlerden, geri kalan %35 ila 45'i de yağlardan elde edilir. Hayatta kalmak ve sağlıklı olmak, sağlıklı beslenmek ile doğrudan ilişkilidir. Bu yüzden beslenmemize büyük değer verip özen göstermeliyiz.
Beslenmenin insanın sağlığında oynadığı rol eskiden beri bilinmektedir. İnsanoğlu yüzyıllardır tecrübeleri ve deneyleriyle sağlıklı ve uzun bir yaşamın sağlıklı beslenmeyle doğrudan ilişkili olduğunu anlamıştır. Çeşitli yemekler ve farklı besin maddelerinden yararlanma doğru beslenmenin temel ilkelerindendir. Yeterli ve tam bir şekilde beslenme, neşelenme ve sağlıklı olmaya yol açıp hastalıkları da azaltacaktır. Sağlıklı bir yemek veya besin maddesi vücudun ihtiyaç duyduğu gerekli enerji miktarını da sağlamasının yanı sıra insana çalışması, düşünmesi ve daha iyi yaşaması için fırsat tanır. Sağlıklı bir yemek insanın ruhunu ve psikolojisini de doğrudan etkileyip hayatı daha güzel, saadetli ve memnuniyet verici bir hale getirir. Ünlü bilim adamı Zekeriya Razi, hastalıkların tedavisinin ilk yöntemini hastaların beslenme tarzının değiştirilmesi veya uygun perhiz dönemine girmesi olarak belirlemişti.
Tahran Radyosu.
Sağlıklı bir yemek, vücudun ihtiyaç duyduğu maddeleri karşılayacak yemektir. Bunun için yemeklerin çeşitli olması gerek. İnsan tam sağlıklı olmak için tüm besin maddeleri gruplarına ihtiyaç duyar. Besin maddeleri ise 5 ana grupta tasnif edilebilir. Ekmek ve tahıl grubu,
sebze grubu, meyve grubu, süt ve düşük yağlı ürünler, et ve et ürünleridir. Ekmek ve tahıl grubu ürünler, besin, fiberleri, yararlı karbonhidratlar, kimi B grubu vitaminleri, proteinler ve magnezyum içermektedir. Sebze grubunda ise farklı A ve C vitaminleri, potasyum gibi minerallerin yanı sıra büyük bir fiber ve su miktarı da yer almaktadır. Meyveler grubunda ise vitaminin C, A, besin fiberleri, mineraller ve su mevcuttur. Süt ve az yağlı ürünler grubunda ise kalsiyum, yüksek kaliteli protein, fosfor, B2 vitamini ve başka yararlı maddeler yer almaktadır. Et yerine geçen ürünler grubunda ise bol protein, demir, fosfor, B6 ve B12 vitamini, niyasin, çinko ve magnezyum vardır.
Beslenme uzmanlarının açısından ise önemli bir başka nokta da her öğünde en az 3 besin maddeleri grubundan alınmasıdır. Beslenme uzmanları ara öğün için ise meyveler ve ceviz, fıstık ve badem gibi çerez ve çekirdeklerin yenmesini tavsiye ediyorlar. Sağlıklı olmak için ayrıca günde belli miktarda sağlıklı içme suyunun tüketilmesi gerekiyor. Bunun yanı sıra özellikle tatlı ve gazlı kolalar gibi sentetik ve endüstriyel içeceklerden uzak durulması ciddi tavsiyeler arasında yer alıyor. Görüldüğü üzere yağlar, sade karbonhidratlar ve farklı tatlılar ana öğünlerde hiçbir yeri yoktur. Çünkü ürettikleri aşure enerjilerine karşın vücuda çok az miktarda mineraller ve vitaminleri taşıyorlar.
Toplumun tüm fertleri için özellikle onların yaş, cinsiyet, gelişim dönemi, ergenlik, gebelik, süt ve yaşlılık veya fizyolojik değişimleri oranına has, uygun ve farklı bir beslenme tarzı öngörülmelidir. Hasta olan insanlar ise beslenme uzmanları ve doktorlarına danışarak kendi hastalıklarına has beslenmeye yönelmelidirler. Böylece sağlıklarına tekrar kavuşmaları ihtimali yüksek olur. İranlı kimyager, filozof ve doktor Muhammed bin Zekeriya Razi, hastaların tedavisi için ilk olarak onların beslenme tarzlarının değişmesine vurgu yapmıştır. Bugün biz insanlar kendi zevk ve damak tadımıza uygun olarak yemeklerimizi seçip belki de sağlığımıza daha az önem veriyoruz. Bu etken ve diğer etkenler insanın ömrünün azalmasına neden olur.
Halihazırda farklı büyüklüklerdeki rengarenk pizzalar ve sandviçler, gazlı içecekler, çeşitli tatlılar ve çikolatalar görünüşteki güzellikleriyle günümüz insanının gönlünü çalmayı başarmıştır. Bu ürünler kolayca bulunmalarına karşın insan için de besin değeri taşımıyorlar. Bunların bolca tüketilmesi insanın sağlığını ciddi tehlikeler ile karşı karşıya bırakabilir. Yağ, tuz ve karbonhidratların fast food ürünlerinde ve kolalarda bol olmasından dolayı kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riski de artmıştır. Fast food ürünlerindeki yüksek sodyum oranı kişide ödem veya mide şişkinliğine yol açmaktadır.
Beslenme uzmanlarının belirttiğine göre yüksek sodyum oranı içeren beslenme tarzı, tansiyonu yüksek olan kişiler, diyabet, kalp ve damar sorunları yaşayan insanlar için ciddi tehlikeler doğuracaktır. Amerika Kalp Derneği ise yetişkinlerin günlük olarak 2300 mg'dan daha az miktarda sodyum kullanmaları gerektiğini tavsiye etmektedir. Bu yüzden bir tek öğünde bile gereken sodyumun yarısına kadarını sizin vücudunuza aşılayan fast food ürünleri bu açıdan tehlike yaratmaktadır. Bunların yanı sıra fast food ürünleri, kolalar ve tatlılar da şişmanlık, obezite, hamilelik sorunları ve depresyona da yol açabilir. Fast foodlar ile ilgili en acı gerçek şu ki, kısa bir sürede kişinin açlığını gidermesine rağmen uzun vadeli olarak kişinin sağlığına telafi edilemez zararlar vermesidir.
Sağlıklı ve dengeli beslenme insanın da sağlıklı olmasının yoğunlaşmasının yanı sıra onu ruhsal ve psikolojik anlamda da güçlendirir. Gerçekte insanın fiziksel ve ruhsal sağlığı beslenme şekline, besin maddelerinin kalitesine ve aldığı vitamin miktarına bağlıdır. Maalesef ruhsal ve psikolojik hastalıklar başka hastalıklar gibi hızlı bir şekilde teşhisinin yapılması mümkün değil. Yani bu hastalıkların belli belirtileri olmamasından dolayı bu hastalıklara tanı koymak çok zor. Ancak böyle bir hastanın yediği ve beslendiği maddelerin listesi ve beslenme adetleri belirlenip kimyasal tahlillerin yapılması sonucunda kişinin ruhi durumu da düzeltilebilir.
Örneğin ek miktarda alınan karbonhidrat ve tatlı miktarı tansiyonda şiddetli dalgalanmalara yol açıp kişinin ruhsal ve psikolojik durumunu da etkileyebilir. Doktorların bakış açısından tansiyonun alt üst olması depresyon, anksiyete ve şizofreni gibi hastalıkların oluşmasında önemli bir etki yapmaktadır. 2015 yılında yayımlanan araştırmaya göre yağlı ve bol karbonhidratlı bir şekilde beslenen deney farelerinin bilişsel performanslarının düştüğü anlatılmaktadır. Bu araştırmanın sonuçlarına göre bu tür farelerin kısa süreli ve uzun süreli hafızaları zarar görüp yeni bilgiler ve sorunların çözümü ile sorumlu olan bilişsel yeteneklerin esnekliği ciddi derecede düşmüştür. Daha fazla karbonhidrat tüketen fare grubunun beyinlerinin bilişsel yetenekler açısından yaşadığı düşüş beslenmenin önemini açıkça gözler önüne sermektedir.
Biyobilimler uzmanı ve beyin ve sinir sistemleri hastalıkları uzmanı Kathy Mangoson bu konuyla ilgili Oregon Üniversitesi'nin web sitesinde şöyle bir yazı yayımladı. Yağ ve karbonhidratlar insan vücudunun sağlıklı bakterileri sistemine değiştirip ona zarar vermektedir.
Değerli dinleyiciler, İyi Yaşamak Sanatı isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Gençlik Gevheri.
Değerli dinleyiciler, Gençlik Gevheri başlıklı dizi sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde gençlik ve bilim hakkında konuşmak istiyoruz.
Başarı her genç insanda harekete ve yeni bir şevke sebebiyet veren bir durumdur ve bunun için iki şart gereklidir. Bu şartlardan biri bilgimizi artırmak ve diğeri ise genç insanın yaşamın karmaşık sorunları ve meseleleriyle yüzleşmek için hazırlanmış olmasıdır. İnsan kendi doğası gereği ayrıca tüm semavi dinlerin talimlerinin gereği bilgisini, bilincini ve yaratıcılığını kemal mertebesine ulaştırması gerekir. Akıllı, düşünceli ve bilge insan zararlardan korunur ve karşısında saadet ve mutluluk kapıları açılır. Bu arada güçlü hafızaları, güçlü düşünceleri ve gençlik iradesine sahip olan gençler yaşam deneyimlerini tamamlamak için daha fazla bilgi edinmeye ve öğrenmeye muhtaçtır Böylece genç insan fikri gücünün yardımıyla yaşam yolunu ve ilerleme yöntemlerini bulur ve bu yolda ciddi bir şekilde ilerlemeye başlar. Bilim yaşamın güzelliğidir ve genç insanı bezediği gibi başkalarının gözünde değerini yansıtır. Gençlik çağında bilim ve ilimden yararlanmak her insanın kemale ermesi ve ilerlemesinin en temel unsuru olduğu gibi ilerici ve aydın bir geleceği olan bir toplumun inşa edilmesine zemin oluşturur.
Gerçekte gençlerin en önemli görevi bilim ve ilim öğrenmektir. Ve yine bilim öğrenmenin en iyi çağı da gençlik çağıdır. Bu yüzden İslam peygamberi de şöyle buyurur. Gençliğinde ilim öğrenen insan taşın üzerine yazılmış misali öğrendiği ilmi kafasında tutar. Genç insan bilim ve bilinç sayesinde dini açıdan da doğru bakış açısına sahip olur ve dini inancını daha iyi korur. Nitekim İmam Ali Aleyhisselam da şöyle buyurur. Ey gençler! Onurunuzu ve kişiliğinizi edebinizle ve dininizi de ilminizle koruyun. İslam peygamberi risaletinin ilk gününden itibaren en büyük özelliği ilmin cahilliğe galip geldiği bir dönemi başlattı. Buna göre bir gün Allah Resulü camide biri ibadet ve diğeri ilmi tartışmayla uğraşan iki grupla karşılaştığında ikinci gruba katılmayı birinci gruba katılmaya tercih etmiş ve bu davranış hakkında şöyle buyurmuştur. Ben talim için gönderildim.
İmam Ali Aleyhisselam çok güzel bir vecizesinde ilim ve bilimin önemini şöyle açıklıyor. Nedendir bilemiyorum. İnsanlara gece vakti yiyecek getirildiğinde herkes ışıkları yakıyor ve karnına girecek şeyleri görmek istiyor. Oysa ruhun gıdasını önemsemiyor ve akıl ışıklarını ilimle aydınlatmıyor ve cahilliğin ve inanç ve davranışlarında günahın sonuçlarından korunmak istemiyor. Burada akla gelen soru ise hangi bilimin genç insanı saadete ve mutluluğa kavuşturduğu ve gerçekte üstün bilim ve ilimin hangisi olduğu sorusudur.
Bu bağlamda İmam Ali Aleyhisselam oğlu İmam Hasan'a şu tavsiyede bulunuyor. Sana Allah'ın kitabını ve İslam ahkamını ve yöntemlerini ve helal ve haramı öğretmek ve onu tevil etmekle başladım ve sana bu eğitimden asla vazgeçmem. Bilim insanı yüce derecelere ulaştırır ve böylece haramla helal birbirinden ayırt edilir. Bilim öğrenmek Allah katında iyi amel ve bilim okumak ve öğrenmek tesbih ve peşinden gitmek cihat ve bilmeyenleri öğretmek ise sadakadır. İmam Sadık Aleyhisselam da bu konuda şöyle buyurur. Sizlerden ya bilge ya da bilim öğrenmekte olma durumundan başka bir durumda hiçbir genci görmek istemem. Eğer genç bilim peşinden gitmezse kusur işlemiştir ve ömrünü heba etmiş sayılır. Ve eğer ömrünü heba ederse Allah'a itaatsizlik günahı işlemiştir. Ve bu durumda Muhammed'i hak olarak mebus eden Allah'a andolsun ki cehennem ateşinde yanar.
Tahran Radyosu.
İslam kültüründe tüm Müslümanların kendisinin ve yaşadığı toplumun ihtiyacı olan bilimleri öğrenmesi ve elinden geldiğince başkalarına öğretmesi gerekir. Bilim her Müslümanın sürekli arayışında olması gereken kaybettiği bir şey gibidir. Allah Resulü'nün tabiriyle melekler bilim öğrenme peşinde olanları kendi kanatlarının altına alır. Yine tüm semavi mahluklar ve yeryüzünde yaşayan canlılar, hatta denizlerde yaşayan balıkta bilim öğrenen insanlar için dua eder ve mağfiret talebinde bulunur. Sosyoloji açısından da eğer insan kısa ömrü boyunca bilim öğrenme yolunda adım atarsa toplumu ilerlemeye ve saadete doğru yönlendirir. Çünkü insan yaratılışının amacı marifet edinmek ve kemale ermektir. Bu yüzden insanın tüm ömrünü maddi ihtiyaçlarını karşılama yolunda sarf etmesi doğru değildir ve bunun yanında yararlı marif ve bilimleri de öğrenmesi gerekir.
Gençler ve ergenler her toplumun engin hazineleridir. Eğer ilgili yetkililer bu büyük kitle üzerinde gerektiği yatırımı yapar ve bu aktif ve coşkulu kesimi hikmetli davranışları ve gençlerin ihtiyaçlarına ve kişiliğine saygı ile onları ideal hedeflere doğru yönlendirebilirse, genç kuşağı sapkınlık ve kimliğini kaybetme ve sosyal zararlardan doğan tehlikelerden korudukları gibi, bu kesimin pak ve duru kalplerini de iyiliklere, güzelliklere ve hasene ahlaka doğru yönlendirir. Ve toplumun geleceğini sağlık, değerlerin ve kültürün korunması bakımında sigorta etmiş olur. İmam Ali Aleyhisselam genç insanın kalbini ekilmeye hazır hale gelen bir tallaya benzetir. Nitekim kendisi de ergenlik ve gençlik çağında gönül tarlasını Allah Resulü'nün güçlü ellerine emanet etti ve bilim öğrenme yolunda her türlü çabayı sarf etti. İmam Ali Aleyhisselam Allah Resulü'nden aldığı marifet tohumlarını yeşerterek en has ilimlere kavuştu. Bu konuda İmam Ali Aleyhisselam şöyle buyurur: "Ben her zaman Resulullah ile beraberdim. Anasından bir an bile ayrılmayan yavru deve gibi. Allah Resulü de her gün yüzüme yeni kapıları açıyor ve bana kendi ahlakından yeni dersler veriyor ve benden kendisini örnek almamı istiyordu."
İslam dini ve peygamberinin öğretilerine örnek alan İran İslam Cumhuriyeti, gençleri teşvik etmek ve onları ilim ve bilime doğru yönlendirmede önemli adımlar atmıştır. Meryem Civane kendi yeteneklerine dayanmak ve Allah-u Teala'ya tevekkül etmekle büyük başarılara imza atan İranlı gençlerden biridir. Meryem Civani 2005 yılında kemik hastalıkları ve özellikle kırık kol tedavisinde kullanılan eksternal fiksatör cihazını icat ettikten sonra 2008 yılında Birleşmiş Milletler'in Fikri Mülkiyet Kurumu tarafından dünyanın en seçkin kadın mucidi seçildi ve altın madalya ve onur belgesi ve nakit para ödülü ile ödüllendirildi. Bu genç bayan Şiraz kentine dini bir ailede dünya geldi ve liseden mezun olduktan sonra tıp fakültesini kazandı ve şimdi aynı branşta eğitimine devam ediyor. Meryem Civane şimdiye dek dünyanın en muteber bilimsel dergilerinde de onlarca makale yayınladı.
Öte yandan İslam Dünyası Bilimleri İstinadi Merkezi'nin araştırmalarına göre İran'ın bilimsel derecesi son 15 yılda büyük bir hızla yükselmeye başladı. İran 1998 yılında dünyada bilim üretme bakımından 52. sırada yer alırken, son yıllarda uluslararası muteber bilimsel dergilerde yayımladığı makale sayısı büyük artış kaydetti ve 2013 yılında İran bilim üretme sıralamasında 19. sıraya yerleşti. Yani 33 basamak yükselmiş oldu. Bu yüzden İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei de İranlı gençlerin tüm meselelerde ilerleme yeteneğine sahip olduğuna inanıyor ve şöyle diyor: "Bugün ülkede altyapısı hazır bulunan her türlü bilimsel ve teknolojik çalışmada İranlı gençler ve seçkinler başarılı olacaktır."
Muhterem dinleyiciler, Gençlik GFR başlıklı sohbetimizi dinlediniz. Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.ir/tr/ adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19.395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti via turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-2122-0136-82, ayrıca 0098-2122-0136-82 veya 0098-2122-16-2753 telefon numaralı sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.